Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Şüphesiz kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. ayetin anlamı ve tefsiri üzerine konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızda olacak. Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini aktaracak bizlere. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Seher vakti çaldım yarın kapısını, aman aman aman. Baktım yarın kapıları sürmeli, aman aman aman. Boş bulmadım otağının yapısını, aman aman. Çıka geldi bir gözleri sürmeli, aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller, perişan halleri. Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller, perişan halleri. Thank you. nöbetin bekleyen alır keşin aman aman aman. Beklemeli şu sultanın eşin aman aman aman. Günde yüz bin kere yüzler sürmeli aslanım eller eller. Kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller perişan halleri. Aslanım eller eller, kokuyor güller güller, ne bilsin.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar diliyorum sizinle.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün hocamızla İsra suresinin 36. ayetinin anlamı üzerine konuşacağız. Ayet şöyle: hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Şüphesiz kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Hemen hocamıza soralım. Hocam, hakkında bilgi sahibi olunmayan ama insanlığın peşine düştüğü nedir? Ve kulak, göz ve kalp, bunların hepsi nasıl bir sorumluluk içindedir?
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina raşada. Tabi okuduğunuz ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle hem bizim yaratılışımızda, yani biz ona fıtrat diyoruz, fıtratımızdaki bileşenleri işaret ediyor. Hem de hayatımızdaki süreçte bizim kullandığımız bu tercih dediğimiz, bir birey olarak Cenab-ı Hakk'ın her birimize dünya hayatında verdiği irade ve bu iradenin getirdiği sorumluluk. Bunu nasıl ilerleteceğiz, nasıl yol alacağız? En basit bir konuda bile bir karar verirken orada bir kişisel adeta egemenlik kullanıyoruz. Yani kendi başımıza iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin bir şey tercih ediyoruz. Allah Azze ve Celle bunu bireyin kendi sorumluluğuna bırakmış. Dolayısıyla kişi dediğimiz bir bütün aslında ve iradesiyle bunu hayat içerisinde kullanıyor. Peki bu ayette Cenab-ı Hak neyi yasaklıyor? Bunun devrini yasaklıyor. Yani biz herhangi bir konudaki irademizi Allah Azze ve Celle'ye hesap vereceğiz. Sorumluluğumuz böyle. Cenab-ı Hak bizi muhatap alacak. Ama biz desek ki Allah'ım ben bu konuda veya daha genel bir biçimde de bir devir olabilir. Bilirsiniz, notere gidince insanlar yetki devri yaparlar. Bazı yetki devirleri çok böyle genel kapsamlıdır. İşte şu şu şu hususları tek tek noter sorar. Şunu da yapabilsin mi? Bunu da satabilsin mi? Şu açıdan da onu yetkilendiriyor musunuz diye. Bunlar mümkün. Yani yetkilerinizi, salahiyetlerinizi devrediyorsunuz. Ama Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle kul Allah Azze ve Celle'ye karşı böyle bir şey yapabilir mi? Yani birisini gösterip ya Rabbi ben senin bana bahşettiğin irade imkanını, yani herhangi bir olayda hayatın bütün katmanlarında, ki bunların hepsinden geçiyoruz. İster ekonomik olsun, ister başka türlü bir dünya kişinin hayatta ortaya koyduğu tercihleri oluyor. Eğer bir kimse Cenab-ı Hakk'a "Ya Rabbi sen bunu bana verdin ve benden soracağını biliyorum ama ben bunu devretmek istiyorum bir başkasına" diye bir devir gerçekleştirebilir mi? Bu ayet bunu konu ediniyor ve Cenab-ı Hak diyor ki bir başkasını böyle وَلَا تَقْفُ bir başkasının bu kafa kelimesi bizim Türkçemize de geçmiş. Hani kafa diyoruz. Kafa ne demek? Kişinin bu arkadan baktığımızda gördüğümüz onun kafası, yani ense ve ense üstü. Eğer ki siz öndeki kişinin kafasına, yani o arkadan gördüğünüz ensedeki görüntüsüne kendinizi kitlemişseniz artık onu izliyorsunuz demektir. O nereye gidiyorsa siz onun ardından gidiyorsunuz demek. Bu kafa bir kimsenin bir başkasını böylesine kitlenerek izlemesi demek. Şimdilerde biliyorsunuz araçlarda yeni bir teknoloji gelişti. Öndeki araca kendinizi kitleyebiliyorsunuz. Evet. Yani arada 3 metre, 5 metre belli bir mesafe üzere. Evet. Evet. Diyorsunuz ki öndeki aracı takip et ve aracınız öndeki aracın hızına kitleniyor. Aradaki mesafeyi koruyor ve onun peşinden gide duruyor. Bu tam da bizim bahsettiğimiz ayette geçen kafa fiilinin uygulaması gibi, araçlardaki uygulaması gibi. Cenab-ı Hak bunun biz insanlardaki uygulamasını bize yasakladı. Yani hiç kimsenin ağzına böylesine ona kitlenerek onu izlemekten Cenab-ı Hak bizi nehyetti. Evet. Bu kimse bizim babamız da olsa böyle, annemiz de olsa böyle, ne bileyim sevdiğimiz bir arkadaşımız, mesela gençlerin böyle kankaları oluyor ve onlara kitleniyorlar. Onların herhangi bir talebini, şunu yapalım, bunu yapalım, sorgulamaya kalkarlarsa, ya yani iyi bir şey mi ki yapalım mı vesaire diyecek olsa, bu kez arkadaşlığını gündeme getiriyor. Diyor ki biz kankayız yani. Ben ne istersem yapmalısın der gibi, iyi günde, kötü günde. Yani kötü bir iş de olsa, yani söz gelimi bir dünya kötü alışkanlıklar var. Tabii. Ve bunların bu bir kısmı arkadaşlık havası içerisinde, o ambiyansta, o atmosferde birilerinin birilerine uymasıyla gerçekleşiyor. Aslında gönüllü değil bunu ilk yaptığında. Söz gelimi, uyuşturucu kullanımı, evet, gibi korkunç şeyler bunlar. Ama yapalım arkadaşı deyince, ya sen bize hadi gidelim deyince nereye diyecek adam mıydın? Yani gidelim deyince gidelim. Yani nereye olacağını sormazsın. Soruyorsan o zaman iyi bir arkadaş değilsin gibi kişinin kişisel iradesini, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu ifade etmek isteyen bir arkadaşlık anlayışı. Bu korkunç bir şey. Evet. Cenab-ı Hak bunu nehyetti. Yani sen benim sana bahşettiğim o bireysel yetkiyi benim huzuruma gelip hesabını bana verinceye kadar taşımalısın. Bir emanet olarak, zaten bunu biliyorsunuz, bize emanet olarak arz etti Cenab-ı Hak. İnne aradın el emanete, biz emaneti arz ettik, sunduk. Alessemavati göklere, vel ardi yere, vel cibali dağlara. Belli ki bütün mahlukata bunları Cenab-ı Hak sunmuş. Fe'beyne en yehmilneha, yüklenmekten kaçınmışlar. Çünkü irade sorumluluğunun sonucu ağır. Evet, yetki olarak güzel kullanıyorsunuz. İster iyi ister kötü yapabiliyorsunuz. Bir özgürlük alanı. Ama bu iradeyi doğru kullanmak son derece güzel ödüllendirilecekken, yanlış kullanmak da çok ciddi bir kötü sona çıkıyor. O bakımdan hiç irade yetkisine girmeyen varlıklar öyle kala kaldılar. Gökler, yer, kabul edenler, biz insan olarak kabul edenler, hayata insan olarak geldik. Şimdi bu esas hayata geliş gayemizle ilişkili bulunan bu sorumluluğun Cenab-ı Hak devrini bu ayeti kelimede yasakladı. Her ne sebeple olursa olsun, yani o benim hocam, o ne derse ben onu doğru sayarım. O yüzden hiç sorgulamam. Yani halk arasında duyarsınız. Der ki bana desin ki kendini şuradan aşağı at, atarım gibi ifadeler bu ayetin tam da nehyettiği, yasakladığı ve zinhar, böyle bir şey yapamazsın, oraya kendini atamazsın. Ne demek? O desin ben uçurumdan atarım kendimi, o desin ben kendimi yakarım. Bunu bazen işte çok sevdiği okuldaki bir öğretmeni için söyleyebiliyor. Yahut camideki bir hocası için söyleyebiliyor. Hatta sevdiği arkadaşı için, sevdiği kız arkadaşı yahut evleneceği bir bey için söyleyebiliyor. Hiçbir ilişki biçimi, ister aşk olsun, ister tutku olsun, ister arkadaşlık, kankalık, ne bileyim dini dostluk, hangi çerçeveye sokarsanız sokun, hiçbir ilişki biçimi bunu aklamaz. Çünkü kul Cenab-ı Hakk'a sorumludur ve Cenab-ı Hak kula bunu kesinlikle ne yetmiştir, bunu yapamazsın diye. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah'ın elçisi sağa sola böyle askerler gönderiyor. Bunlar seriye diyoruz. Böyle 30-40 kişi, bazen 150 kişi olabiliyorlar. Başlarında bir komutan atıyor. Şimdi başlarına atadığı komutan, yani Hazreti Peygamber'in atadığı komutan emrindeki askerlerle birlikte yola koyuluyorlar. Bir yere geldiklerinde konaklıyorlar. O onlara ateş yakmalarını emrediyor. Onlar da ateş yakıyorlar. Tabii ısınacaklar, belki bazı şeyleri pişirecekler, yiyecekler. Doğaldır. Ama o esnada muzip bir kişilik bu komutan. Bunlara diyor ki, yani siz bana itaat etmekle yükümlü değil misiniz? Elbette diyorlar, sen bizim komutanımızsın. O zaman diyor, şimdi bu yaktığınız ateşin alevlerin içerisine kendinizi atmanızı emrediyorum. Onlar da tabii bu emir karşısında şaşırıp kalıyorlar. Diyorlar ki, yani haracina firaran minennari. Biz zaten Medine'den çıkarken, yani cihada çıkarken ateşten kaçarak çıktık. Çünkü Cenab-ı Hak emrine itaat etmeyen, cihada çıkmayanları ateş ile tehdit ediyor. Ve biz zaten ateşten kaçalım, Allah'ın emrine uyalım, memleketimizi, yurdumuzu, efendim dinimizi, ırzımızı koruyalım diye çıktık. Sen şimdi bizi doğrudan ateşe, kendimizi atmamızı emrediyorsun. Bu zaten istemediğimiz bir şeydi diye karşı çıktılar. Sonra o da müziklik yaptığını söyledi, iş kapandı. Ama Medine'ye dönünce bunu bir sormak istediler Allah'ın Resulüne. Böyle bir olay oldu. Yani bir komutana, üstelik Hazreti Peygamber'in atadığı bir komutan, bir komutana bu anlamda da itaat gerekir mi diye sordular Resulullah'a. İyi ki de sordular. Evet. Biz de bunun cevabını öğrenmiş olduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eğer o ateşe girseydiniz, o sizin sonsuz ateşiniz olurdu. Çünkü dedi ki, la ta'ate, o meşhur ifadesiyle hadisin bu tek cümlelik çok çarpıcı hali Resulullah'ın dilinden döküldü. La ta'ate li mahlukin, hiçbir yaratılmışa itaat edilmez. Fi masiyetil bari, yaratanın masiyeti hususunda, yani Allah'a asi olacak şekilde hiçbir kula itaat edilmez. Hiçbir kul Allah'a karşı sana masiyeti emredemez. Hiçbir kula itaat edeyim derken Allah'a karşı gelmeyi göze alamazsın anlamında. Çünkü Allah o kulun da yaratıcısı. Bütün kulların yaratıcısı. Kur'an'da biliyorsunuz Cenab-ı Hak, yani insanlar içerisinde en çok bize itaat etmeyi, iyilik yapmayı, gözetmeyi emrettiği anne babamız. Çünkü o kadar Cenab-ı Hak bunu istiyor ki, hatta duyarsanız böyle batıda Müslüman olan gençlerden sonra aileleri Müslüman oluyor. Onlara mikrofon tuttukları zaman sizi Müslüman olmaya sevk eden şey neydi diye, diyorlar ki yani bu çocuk öyle bir değişti, öyle bir başka, bambaşka biri oldu ki biz bunun halinden etkilendik. Bizi normalde saymaz, sevmez, bize saygı göstermez bir çocuk, kendi başına hayatı yaşayan bir çocuk birdenbire bizimle ilgilenmeye, alakadar olmaya, bizi sevip saymaya başladı. Biz de sorduk, niye böyle yapıyorsun diye. Bu benim dinimin gereği, yaratıcım bana siz Müslüman olmasanız da size iyi davranmayı emrediyor. Hatta bazı müfessirlerimiz derler ki İslam'da şirk yoktur. Yani Allah'a hiçbir şekilde ona kulluk pay edilemez başkaları arasında. Ama eğer olacak olsaydı, yani İslam'da bir şey Allah'a şirk koşulabilecek olsaydı, ne en yakın duruyor buna? Dediler ki herhalde anne babaya itaati Allah'a şirk koşmak olabilirdi eğer olsaydı. Ama Cenab-ı Hak anne babaya bile bu denli itaati saygılı bulunmayı emretmişken, eğer ki onlar Allah'a karşı gelmeni isterlerse senden dedi, orada durdurdu. Ve in cahedâke, eğer çokça isteseler bile, senin ilim sahibi olmadığın bir şeyi sana dayatırlar da bana karşı gelmeye, bana şirk koşmaya seni güçlü şekilde çağırırlarsa, yani öyle bir kerecik değil, düşünün anneniz delice istiyor bunu, babanız son derece istekli, yavrum ne olur işte Allah'ın yasakladığı şu fiili yap veya bunu yap diye Cenab-ı Hakk'a karşı gelmek hususunda bu denli ısrarcı olsalar bile Cenab-ı Hak فَلَا تُفَعْهُمَا dedi. Sakın onlara itaat etme. Orada bile مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, senin ilmin olmayan şeyi kaydını görüyoruz. Yani Allah sanki Allah der gibidir ki, eğer annen baban seni çağırdığı şey sence ilim sahibi olduğun ve doğru olduğunu kestirdiğin, yerinde isabetli bir davranış olarak değerlendirdiğin bir şeyse buyur yap. Ama sen bunu öğrendiğinde, araştırdığında, anladığında doğru olmadığını değerlendiriyorsan bu yanlış bir davranış. Bu benim yaratıcımı kızdırır. Benim hayattan geçiş sürecimde ölüm ve sonrasına yönelik olarak eksi bir yük, negatif bir puan, biz ona günah diyoruz, biriktirir. Dolayısıyla ben bunu yapmamalıyım diyorsan o zaman onu yapmamalısın. Çünkü sorumluluk sende başlar ve sende biter. Bunu başkalarıyla paylaşamazsın. Sen Allah'ın huzuruna çıkıp ya Rabbi o benim işte çok sevdiğim annem babamdı yahut hocamdı yahut ne bileyim yani kocamdı veya eşimdi, o yüzden ben ona uyarak bunu yaptım. Sen ona sor. Günahını da onun üzerine yükledim gibi bir mekanizma yok. Bu ayet onu söylüyor. Dolayısıyla bireyi, hani bizde bir söz vardır, her koyun kendi bacağından asılır diye. Tam da bu ayetin atasözü olmuş şeklidir. O bakımdan kişi eğer ki kendi sorumluluğuyla hareket etmek durumundaysa, o zaman şu gündeme geliyor. O zaman kişi kendi kararları ve tercihleriyle ilgili bilince kavuşmalı. Öyle ya, ben bir şeyin iyisini, kötüsünü, doğrusunu, yanlışını temiz edemiyorsam, o zaman bunun kararını da, yani doğru ve isabetli kararı alamayacağım demektir. O zaman bu gündemimize geliyor. Birey yaşadığı hayatta Yaradan'a karşı sorumluluğuyla ilgili konularda bilgi öğrenmelidir. Bilinç sahibi olmalıdır ki aldığı kararları isabetli alsın. Ama bu basamağa bile pek çok kimse gelmek istemiyor. Diyor ki benim öğrenmeme gerek yok çünkü ben zaten çok bilen falanca kişi ne derse onu yapıyorum. Evet. Halbuki sen bu ayeti ihlal ediyorsun. Evet. Sen bu konunun, yani nice aldığın kararları bir başkasının bilgisine itimaden ve onun tercihine kilitliyorsun. Ben ona çok güveniyorum diyor. Ama böyle bir şablonumuz yok. Çünkü bu bile başlı başına bir günah.
Tabii.
Yani şöyle diyor, eğer o benim güvendiğim gibi iyi biriyse ve hep de doğruları bana salık vermişse ne kötülük var bunda diyor. Biz de diyoruz ki bu baştan sona kötü, çünkü sen Cenab-ı Hakk'ın böyle her yaptığın kararda bir ayetindeki nehyine, yani yasaklamasına takılıyorsun. Bu günah. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki yani la taksu, bunu yapmayacaksın. Nasıl domuz eti yeme diyor. Yani o nasıl bir haramsa, bilmediğin bir hususta bir başkasını körü körüne taklit etmek de tepeden tırnağa haramdır.
Kula kulluk etmek cümlesi de sanıyorum bunu karşılıyor değil mi hocam?
Tabii, çünkü siz iradenizi artık bir başka kula bütünüyle bıraktığınız için artık siz, yani o istense, düşünün o istense size haram olan bir şey söylediğinde bile yapabiliyorsunuz.
Evet.
Neden? Çünkü sizin seçiciliğiniz yok. Ben bilmem diyor. Tabii sen bilmiyorsun çünkü sen öğrenmekten yüksünüyorsun. Uzak duruyorsun. Hayatta kendini, hayattaki bir dünya meşguliyetin var. Onlara odaklamışsın. Ahiretle ilgili olan hususu da bir başkası üzerinde kestirmeden sonuçlandırmak istiyorsun. sana çok zekice görünse de bu Allah Azze ve Celle'ye giden bir yol değil. Çünkü bu yolda attığın ilk adım Cenab-ı Hakk'ın bu yasağına takılıyor. Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَيْبٍ. Eğer böyle bir şablon, böyle bir yöntem geçerli olsaydı, çok güven duyduğunuz insanların size salık verdiklerini öylece kabullenip sonuç almak mümkün olsaydı, biliyorsunuz Hazreti Peygamber kendilerine geldiği o günkü Kureyş toplumuna bu çağrısını yaptığında böyle dediler. Dediler ki biz atalarımızı ne hal üzere bulduysak onların peşine gideceğiz. Hep ona diyorlardı sen Abdülmuttalip'ten daha mı iyi biliyorsun? Sen Abdümenaf'tan daha mı iyi biliyorsun? Sen Haşim'den daha mı iyi biliyorsun? Kendi o ulu atalarını tek tek isim isim anıp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı geliyorlardı. Hazreti Peygamber de onlara sorumluluğun bireyde başladığını ve bireyde bittiğini hatırlattı. Allah Azze ve Celle de dedi ki اَوَلَوْ كَانَ اَبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيَانٍ. Bunların babaları akletmediyse, yani yanlış ve batıl bir yön çizdirense kendilerine, şimdi bu çocuklar da büsbütün onlara kilitlenip aynı yoldan mı gidecekler? Bunun manası şu, bu şablon geçersizdir. Çünkü bu şablon kötüye kullanıldığında, kötüde kullanıldığında nasıl bütün çirkinliğiyle ortaya çıkıyorsa, iyide kullanıldığında, yani işte batıl dinlerin mensupları kendi atalarının dinlerini bugün körü körüne takip ettikleri zaman onlara diyoruz ki ya akledin arkadaş, bir puta tapılır mı, bir ağaca, nesneye tapılır mı? Nasıl orada akledip kendi sorumluluklarına sahip çıkmaları, öğrenmeleri gerektiğini hatırlatabiliyorsak, dönüp biz kendi aramıza döndüğümüzde kendi içimizde öğrenmeksizin Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği vahyini, hitabını, elçisinin yaşadığı o güzelim öğretileri, pratiği, sünneti öğrenmeksizin bunun gerçekliğine bizatihi kendisi tanık olmaksızın tamamen başkalarını taklit ederek sonuç alabileceğini zanneden kimselere bravo sen doğrusunu yapıyorsun diyemeyiz. Çünkü bu şablonun kendisi yanlıştır. Bir başka sorun bu kimseler kendi aldıkları kararların doğruluğuna hiçbir zaman kendileri tanık olmadıkları için bunun doğruluğundan ötürü de bir ödülü hak etmezler. Çünkü bir şeyin gerçekliğini siz kendiniz gördüyseniz o zaman içselleştirirsiniz, sahiplenirsiniz. Biz buna şehadet diyoruz ve bu şehadet dinimizin esasıdır bilirsiniz. İslam dinine girmek için şehadet gerekir. Evet. Şehadet ne demek? Tanıklık demek. Evet. Yani ben de tanığım diyerek girersiniz. Öğrenirsiniz, size anlatılır, günlerce düşünürsünüz, muhakeme edersiniz. Başka dinlerin batıl olduğunu görürsünüz. İslam'ın hak olduğunu görürsünüz. Ve sonra Hazreti Peygamber'in dizinin dibine gelip diyorlardı ki ben de tanık oldum. Eşhedü. Ben de bu hakikati gördüm. Gördüm ki, tanığım ki bu alemde alemin yaratıcısı o yegane tek ilahtan gayrı herhangi bir ilah söz konusu değil, olamaz. Ben bunu gözlemimle, tanıklığımla ifade ediyorum. Diğer türlü olsaydı şöyle denmesi gerekirdi. Ya Resulallah ben seni çok seviyorum, sana da çok güveniyorum. Sen ne dersen o. Böyle demek suretiyle Müslüman olan, mümin olan hiç kimse olmadı, olamadı. Çünkü yol bu şekilde değildi, yöntem de bu değil, şablon da bu değil. Bunun sebebiyle niçin kişide başlayıp sorumluluk kişide bitiyor? Ayetin devamı bu fıtratımızdaki temel bileşenlere değinerek tamamlanıyor. Cenab-ı Hak dedi ki çünkü inne sema, çünkü işitme dediğimiz, yani kulak yoluyla bilgi alıyoruz, ses yoluyla bilgi alıyoruz. Bu insani çok önemli bir meziyet. Sonra vel basara ve gözler. Gözlerle biz gözlem yoluyla dışarıdan yine bilgi alıyoruz. Görüntü dediğimiz, yani Cenab-ı Hak dağı yaratmış, insanı yaratmış, semayı yaratmış, diğer canlıları yaratmış, insanları yaratmış. Kendimize bile kendi gözlerimizle bakıyoruz. Bazen hayretle parmaklarımıza bakarız. Aynada hayretle gözlerimize, yaratılışımıza bakarız. Buradaki Cenab-ı Hakk'ın yaratmadaki gücüne, kudretine neyle tanık oluyoruz? Gözlem yoluyla gözlerimizle tanık oluyoruz. kulakla her türlü bilgi, gözlemle her türlü bilgi, görsel bilgi içimize dolar dolar dolar. Peki bu bilginin işlenmesi, biz buna basiret diyoruz, işlenip bir sonuca dönüştürülmesi, bir yargıya, bir karara dönüştürülmesi, yani bir anlama kavuşturulması nerede gerçekleşir? O insanın kalbinde gerçekleşir. Kalp dıştan toplanan bunca verinin sunulduğu ve bu veriler üzerinden verilerin anlamlandırıldığı bir merkezdir. Buna akletme denir. Kişi başta Allah Azze ve Celle'nin kudretini, yaratan gücün, yarattıkları üzerinden var eden gücün, var ettikleri üzerinden varlığına hükmeder. Öyle ya, ben bir varlık olarak varım, etrafımdaki canlılık bunca sistematiğiyle bir varlık olarak var. Öyleyse bu sistematik muntazam varlığı var etmiş ilim ve irade sahibi bir kudretin eseri olmalıdır diyen bizim akleden kalbimizdir. Bu en önemli akletmelerden bir tanesi. Ama yanı sıra biz hayatta o kadar çok şeye aklederek karar veririz ki bunların hepsinin mekanizmasına sahibiz. Şu halde Cenab-ı Hak ayetin sonunda bize diyor ki biz sana doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü, güzelle çirkini ayırt edebilecek, bunların verisini toplayabilecek, bilgisini toplayabilecek, kararını verebilecek bir yaratılış vermişken sen neden bu işlemi bir başkasına taşere edersin, bir başkasına devredersin? Edemezsin. Yani biz seni lokomotif olarak, seni de lokomotif olarak yarattık ama sen kendini bir vagon gibi bir başka lokomotifin ardına bırakıyorsun. Kendini onun arkasındaki gancaya takıyorsun. Diyorsun ki öndeki bu lokomotif nereye giderse ben de oraya gideyim. Hiç önemli değil. Çünkü ben onu seviyorum. Ya çünkü ben ona şöyle kankayım veya şöyleyim böyleyim. Cenab-ı Hak da diyor ki buna hakkın yok. Çünkü biz sana da muharrik güç akıl verdik. Sana da evet, yol yöntem verdik. Sen de bir lokomotifsin. Sen de kendi yolunu, kendi kararını,
kendi iradenle çizebilirsin.
Evet, ve iradenle katlanmak sorumluluğuna sahip çıkmak zorundasın ki sonucuna bizatihi sen katlanacaksın.
Evet değerli hocam. Gerçekten hani hem anlatım açısından o kadar açık, o kadar net bir şekilde aktardınız ki aslında bu Kur'an'daki geçen o ayetin anlamını hem ruhlara işledi hem akla işledi. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için hocam. Sesinize, solunuza, yüreğinize olsun. Sağlık.
Eyvallah. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Biz de sizi sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
Bilmukadırım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kur'an ve hadis ışığında köşemizde İsra Suresi 36. ayetin anlamı ve tefsiri üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Yeah. Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yine her cuma olduğu gibi özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini aktaracak Yeşim Sert Karaaslan bizlere hemen mikrofonu kendilerine bırakıyor.
Merhabalar tekrar. Maalesef ki 2 yılı tamamladık, 2,5 yıla giriyoruz ama hala sağlıkta ne var ne yok dediğimizde maalesef yine COVID-19 salgınını konuşmaya devam ediyoruz.
Evet.
Omikron varyantının etkisiyle özellikle Avrupa ülkelerinde yeni vaka sayıları 100 binler, 200 binler, 300 binler, hatta kimi ülkelerde 400 binlerin üzerine çıktı. Hemen hatırlatırsak geçen haftaki yayınımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uyarısı olmuştu. Yaklaşık 6-8 hafta içerisinde Avrupa'daki vakaların hızlı bir şekilde artacağını ve Omikron varyantının yaygın olarak görüleceği şeklindeydi. Bunun üstünden bir hafta geçti ve etkileri aynen öngörüler doğrultusunda yüksek oranlarda çıkmaya başladı. Genel varyant şu anda Delta değil ama Delta da görülüyor. Fakat aktif olarak Omikron varyantı görülüyor sevgili Sezin. Dünya Sağlık Örgütü'nden yine çok önemli açıklamalar ve uyarılar geldi bu hafta. Uluslararası halk sağlığı acil durumu şeklinde COVID-19 salgınının nitelendirilmesine devam edilmesi yönünde bir karar verildi. Ve Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi COVID-19 ile mücadele için başvurulan tedbirler, yapılan teşhisler, işte kullanılan ilaçlar, aşılar, bu tür verilerin Dünya Sağlık Örgütü ile mutlaka paylaşılması gerektiği yönünde bir tavsiyede bulundu. Temmuz 2022'ye kadar nüfuslarının %70'ini tüm ülkelerin küresel bazda aşılamalarının salgınla mücadelede çok önemli olduğunun bir kez daha altını çizdi. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ilaç şirketi dünyada yaygın olarak kullanılan Pfizer aşısı biliyoruz ki. Bunun CEO'sundan da bir önemli açıklama geldi. COVID-19'un uzun yıllar daha varlığını sürdürebileceğini ancak diyor, şu anki Omikron varyantı dalgasının bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği yorumunda bulundu. Yine geçtiğimiz hafta da söylemiştik, bazı bilim insanların da Omikron varyantının bu kadar yaygın ve daha hafif seyirli gözükmesinin aslında inşallah baharla birlikte salgında artık bu kritik süreçleri atlatmamız için bir adım olacağı yönündeydi.
İnşallah.
Umarız hem bilim insanlarının hem yine araştırmacıların bu öngörüleri olur ve biz de artık yeni varyantlarla sınanmaz
evet.
ve bununla son buluruz sevgili Sezin.
İnşallah.
Bunun yanı sıra Türklerin özellikle yoğun olduğu ülkelerden bazı önemli başlıklar vermek istiyorum izninizle. Fransa'da, İtalya'da, İsviçre'de, Belçika'da birçok ülkede günlük vaka sayıları dediğimiz gibi her gün ve her gün yapılan açıklamalarda zirve rakamlarını açıklamaya başladılar. Fransa'da dün itibariyle 425.183 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bu arada Fransa'da protesto gösterileri bu hafta en yaygın konulardan birisiydi, yapılıyor. Özellikle Fransa'da okullarda uygulanan COVID-19 önlemlerine karşı ülkenin birçok kentinde grev ve gösteriler düzenlendi. Fransa'da ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan COVID-19 önlemlerine göre bir öğrencide virüs tespit edilmesi halinde sınıftaki tüm öğrencilerin 5 günde 3 test yaptırması gerekiyordu. Bunun için bu tedbirlerin birazcık daha azaltılmasına yönelik protesto gösterileri düzenlendi. Fransa Başbakanı'ndan bir açıklama oldu. 2 Şubat'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını, 16 Şubat'ta gece kulüplerinin yeniden açılacağını söyledi Fransa'ya dair. İsviçre Federal Konseyi aldığı kararla salgındaki mevcut önlemleri 31 Mart'a kadar uzattı. Evden çalışma zorunluluğu ise Şubat ayı sonuna kadar geçerli olacak. Yine İsviçre Sağlık Bakanı'nın da bir açıklaması oldu. 5. dalganın ortasındayız dedi ve herkesi tedbirli olmaya çağırdı. Almanya'da keza vakalar çok yüksekti. Orada da tedbir kararları uygulamanın içerisindeydi. Hatta sağlık çalışanlarına zorunlu aşı uygulaması söz konusuydu. Almanya'da doktorların COVID-19'a karşı aşı zorunluluğu getirilmesi durumunda bunun muayenehanelerde uygulanmasını istemediği yönünde bir açıklama oldu. Yine Japonya'da çok ciddi bir vaka yükselişleri var. 16 eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Ve yine Japonya'da Pfizer aşısı bazı ülkelerde geçtiğimiz programlarda da söylemiştik. 5-11 yaş arasındakilerde uygulanabilmesi onaylandı. Peki Türkiye'de uygulanıyor mu? Hemen onu da hatırlatayım. Evet. Türkiye'de şu anda 12 ve 12 yaş üstündeki kişilere aşı uygulanıyor. Şu an bizde 5-11 yaş uygulaması söz konusu değil. Yine Türk nüfusunun çok yoğun olduğu ülkelerden birisi Avusturya. Avusturya'da da COVID-19 aşısının 3 dozunu yaptıranlar geldikleri ülke fark etmeksizin herhangi bir ek önleme tabi tutulmadan ülkeye giriş yapabilecekler. Avrupa'da herkese aşı zorunluluğu getiren ilk ülkede yine Avusturya oldu. Şubat'ta yürürlüğe girecek olan aşı zorunluluğu 18 yaş altı. Gebe ve tıbben aşı yaptırmasında sakınca bulunan kişiler dışında herkesi kapsayacak. Bunun ihmal edenler, yani bu kuralın dışına çıkanlar ise 600 ila 3600 avroya kadar para cezasına çarptırılacak. Buradan da bunu hatırlatalım.
En az tek hemen, doz değil mi? Yani ikinci ve üçüncü dozlar henüz değil.
Bir önemli gelişme de senin hemen onu da bahsetmek istiyorum. Aşılamada dördüncü doz tartışmaları var. Hem hani çocuklarda uygulanmaya başlıyor, bazı ülkelerde dördüncü dozu yapalım mı şeklindeydi. Hatta Türk bilim insanı Uğur Şahin'in de dördüncü doz belki gerekebilir şeklinde bir süre önce açıklamaları olmuştu. Avrupa Birliği ilaç düzenleyici Avrupa İlaç Ajansı EMA. Bu konuda bir açıklama yaptı. COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında dördüncü doz aşıların bağışıklığı baskılanan hastalar için değerlendirilebileceğini, nüfusun geneli için şu aşamada gerekli olmadığını, kısa aralıklarla çoklu takviye dozlarının uygulanmasının sürdürülebilir bir durum olmadığı yönünde bir değerlendirmede bulundu. Evet. Peki Türkiye'de ne oldu diye bakalım. Türkiye'de de son 24 saatte 71.843 kişinin testi pozitif çıktı. Maalesef 166 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hemen 100.000'de görülen vaka sayıları açıklandı. Maalesef çok iç açıcı sonuçlar çıkmadı buradan. COVID-19 vakaları 3 büyük şehirde arttı. Bunlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de çok büyük bir artış oldu ve özellikle Omikron varyantının yoğun olarak görüldüğü yer yine İstanbul. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bunun altını çizdi ve herkesi tedbirlere birebir uymaları konusunda yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekti. Türkiye'de yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranını şu an %8'den az olduğu noktasında bir açıklama da bulundu Fahrettin Koca ve herkesi lütfen aşınızı yaptırın, hem hatırlatma dozlarınızı hem de diğer tam dozlarınızı mutlaka yaptırın şeklinde bir açıklaması oldu Sayın Fahrettin Koca'nın. Kabine toplantısı olmuştu bu hafta. Kabine toplantısından sonra Bakan Koca 2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Türkovak aşısı çalışmasının da 2 gün sonra, yani pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Hatırlarsak Türkovak da bir süre önce Türkiye'de kullanıma girdi ve şu anda yapılıyor. Araştırmalar da devam ediyordu. Bu da araştırmaya ilişkin en son sıcak bilgi oldu Sayın Fahrettin Koca tarafından verilen. Burada bir Türk bilim insanı Profesör Doktor Ergin Çiftçi'nin önemli bir uyarısı oldu. Buradan hatırlatalım çünkü okullarımız da tatile giriyor. Evet. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Altta yatan hastalığı bulunan çocuklarda COVID-19 vakalarını artırdığı yönünde bir açıklama oldu. Sağlıklı olan çocuklarda şu an için bir sıkıntı olmadığı ama altta yatan hastalıkları bulunan çocuklarda ailelerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Bugün itibariyle çocuklarımız karnelerini almaya başladılar, alıyorlar. O yüzden buradan bir hatırlatmanın hemen altını yapmamız gerekiyor. Çünkü daha önceki tecrübelerimiz de bunu gösterdi. Lütfen Şubat tatilini, birinci dönem ara tatilimizi evde çekirdek aileyle geçirip olabildiği kadar kalabalık ortamlardan uzak kalmamız lazım ki tekrar okula dönüşlerde döndükten bir iki hafta sonra geçtiğimiz yıllarda vaka sayılarında hızlı bir artış söz konusuydu. Evet, o yüzden aynı tecrübeleri tekrar yaşamayalım. Buradan bütün çocuklarımıza güzel, iyi tatiller dileğinde bulunalım ama öncelikle sağlıklı olunması büyük önem taşıyor. Bir başka önemli gelişme bilim kurulu toplantısı yapılmıştı. Koronavirüs bilim kurulu yine salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve aşı gündemiyle toplandı. Sayın Fahrettin Koca'nın önemli açıklamaları oldu. Özellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşlara çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Zaten daha önceki varyantlarda da en çok etkilenen yaş grubu 65 yaş üstündeki vatandaşlardı. O yüzden bunun altı çizildi ve Sayın Fahrettin Koca hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir şeklinde bir açıklamada bulundu. Bir yeni açıklama daha geldi. Aşı olan vatandaşların karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecek dendi. Geçtiğimiz hafta bu karar bilim kurulunda alınmıştı. Bunu vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Omikron varyantının hastaneye yatışlarda etkisinin önceki varyantlarıyla kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle teyit edilmiştir dedi. Ama yine hastaneye hastane kapasitelerinin sınırsız olmadığını, o yüzden herkesin bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Evet, son cümle olarak da anladım bunu da.
Son cümlemizi de şöyle bitirmek istiyorum. Hepimizin yine canı yandı. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yani kadına şiddet, çocuğa şiddet ve son yıllarda özellikle medyaya da yansıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet. Dün itibariyle bir hemşire görevi başındayken silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Buradan ailesine sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ama lütfen ve lütfen özellikle bu süreçte hayatımızı, umudumuzu, yarınlarımızı emanet ettiğimiz ve onlara minnet borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarına yönelik bu tür şiddet olaylarından uzak kaçalım. Gerçekten o insanlara hayatımızı borçluyuz. O yüzden buradan şiddeti bir kez daha ben kınamak istiyorum. Ve sorumluların en ağır şekilde yargılandığını da görüp oradan da bu haberleri duyurmak inşallah bizlere nasip olur.
Asıl hiç böyle haberlerin duyurulmaması, çünkü böyle olayların gerçekleşmemesi temennisiyle biz öyleyse son sözlerimizi
İnşallah bu haberleri vermeyiz. Evet. Her şey son bulur. Evet. Bu noktada şiddet son bulur.
Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız, aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı, gazeteci Yeşim Sertkara Aslan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sağlık haberleri köşemizde. Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini aktardı bizlere. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz çocuklarımıza. İki hafta boyunca sağlıkla geçirecekleri güzel günler diliyoruz. Güne Bakan'ı bugünlük sonlandırıyoruz. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Güne Bakan.